Dünden yarına Türkiye.
Merhaba sayın dinleyiciler. Teknik yönetimde Direk Nazan Baytemur, özür dilerim. Yapımcımız Direk Nazan Baytemur. Teknik yönetimde Ayhan Taşçı, bendeniz Murat Yılmaz ve konuğumuz Tarkan Zengin. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Hocam zaman zaman görüşüyoruz. Bugün itibariyle Türkiye ekonomisi açısından ve çalışma hayatı bakımından önemli bir veriyi açıkladı İstatistik Enstitüsü. Bizim eski deyişimizde Devlet İstatistik Enstitüsü. Şimdi bu verilere göre Ekim ayı itibariyle, Ekim 2017 itibariyle Türkiye'deki işsizlik oranı 10.3'e gerilemiş durumda. Evet. Bu şu anlama geliyor. Önceki ayda Eylül'de 10.6'dan 10.3'e geriliyor. Geçen senenin 2016'nın Eylül ayında ise bu işsizlik oranı 11.8'den 10.3'e gerilemiş durumda. Yani Eylül ayına göre, 2017'nin Eylül'üne göre 0.3 noktalık bir iyileşme var. Geçen yılın aynı ayına göre, Ekim ayına göre ise 1.5 puan bir iyileşme var. Bu aslında işsizlik stoğundaki azalma. Bir de bu arada tabii yeni iş hayatına katılanlar, yaş sebebiyle veya sair sebeplerle iş piyasasına çıkanlar var. Onlar da dikkate alındığında muazzam bir rakam. Rakam olarak ne hocam?
Şimdi hocam her yıl ortalama iş gücü piyasasına 750 bin, 800 bin kişinin girdiği biliniyor. Yani Türkiye genç bir nüfusa sahip olduğu için okul bitiren, mezun olanların iş gücü piyasasına girdiğini düşündüğümüzde bunlara ilaveten, yani her yıl öncelikle siz 750 bin, 800 bin kişiye iş bulacaksınız. Bunun üstünde istihdam üretirseniz eğer bu işsizlik oranlarınızda belli bir puana tekabül edecek.
Bu nitekim, Ekim ayındaki rakam nedir hocam?
Evet, nitekim Ekim ayında iş gücü piyasamıza girenlerin sayısı 1 milyon 18 bin kişi artmış. Bu süreçte oluşturulan istihdam sayısı ise 1,5 milyona yakın bir istihdam oluşturulmuş. Dolayısıyla bu 0.3'e tekabül ediyor düşüş. Bir önceki yıla göre ise 1,5 puanlık bir muazzam düşüşü görüyoruz. Ya bu tabii bizim hocam bu konuştuğumuz rakamlar 1 milyon, 1,5 milyon, 800 bin gibi iş gücü piyasalar açısından çok önemli rakamlar. Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı'nın biliyorsunuz başlattığı bir istihdam seferberliği vardı. Bu da istihdamda çok büyük oranda artışlara neden oldu. Dünyada ekonominin daralmasına, Türkiye'de özellikle bir kısım çevrelerin, yurt dışı odaklı çevrelerin de içerisinde olduğu bir yeni ekonomik kriz oluşturmaya çalıştığı bu dönemde büyüme rakamlarıyla beraber istihdamın da bu şekilde artmış olması, işsizliğin düşmüş olması da son derece önemli bir rakam olarak ifade edebiliriz.
Peki bu hocam biraz bir süreç dahilinde, aylık değil de hani yıl itibariyle birkaç yıllık bir analiz yaparsak neler söylemek mümkün? Dikkatinizi çeken hususlar nedir?
İstihdamla ilgili hocam bizim biliyorsunuz 15 Temmuz'da bir alçak darbe girişimine maruz kaldık. O darbe girişiminin elbette ki her darbe girişiminin başarılı olsa da olmasa da ekonomi üzerinde kalıcı bir takım etkiler bırakabiliyor. Bunun da yaptığı ilk etki işsiz bırakmak insanlar. Özellikle özel sektörde çalışan insanların işsiz kalmasıydı. Bütün bunlara rağmen biz 2017'ye başladığımızda %13 gibi müthiş bir işsizlik oranıyla, yani Türkiye'nin son 10 yıllık 15 yıllık kalkınma hamlesi içerisinde en yüksek oranları gördüğümüz işsizlik oranıydı. Ondan itibaren, hangi ayda itibaren? 2017'in ilk ayından itibaren hocam. Ondan itibaren sistematik bir şekilde işsizliğin düştüğünü görüyoruz. Yani 13'ten 12.5'a, sonra 12'lerin altına, daha sonra 11'lere.
Yani 13'ten şu an itibariyle 10.03'e,
düşmüş durumda. Böyle baktığımızda mevcut toplam işsizlik oranının %20 oranında azaltmış bir ekonomiden bahsediyoruz. Yani 13'lerden 10.3'lere 2.7 oranına düşmek mevcut o dönem itibariyle, yani 11 yıl içerisinde geldiğimiz seviye %20 mevcut işsizliğini azaltmış. Bu arada her yılda iş gücü piyasalarına girmiş olanlarına da iş bulmuş bir ekonomiden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu çok kolay bir şey değil. Yani belki de başka ülkelerde, özellikle gelişmiş ekonomiye sahip ülkelerde 10 yılda gelinen mesafeyi biz birkaç yıl içerisinde almamız, bütün bu olumsuzluklara rağmen, bütün baskılara rağmen almış olmamız da Türkiye için sevindirici bir şey. Burada ilginç bir nokta da var hocam. Yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ekim 2017 iş gücü istatistiklerinde çok dikkat çekici bir şey var. Türkiye'de genç işsizlik genelde hep yüksek çıkardı. Bir önceki yıla göre genç işsizlik oranında 3 puan azalttık. Yani genç işsizlerde, özellikle 15-24 yaş arası grupta işsizlik oranı %21.2'den bunu %19.3'e kadar düşürdük. Bu da hem ülkemiz açısından hem de ülkemizin geleceği açısından önemli verilerden birisi.
Bu kadınların iş gücüne katılmasında bir artış var herhalde bu kompozisyona, evet, baktığımızda.
Kadınlarda ise iş gücüne katılımda bir önceki yıla göre yaklaşık 1 puanlık bir artış olduğunu görüyoruz. 2016'da kadınların iş gücüne katılma oranı %33.1'den %34.2'ye çıktı. Bunu tabii anlayabilmek için hocam, erkeklerdeki iş gücüne katılım oranında nasıl bir artış var? Orada %52.4'ten %72.1'den 72.4'e 0.3 puanlık bir artış varken,
yani katılım daha ziyade iş gücüne katılmadı. Evet. Kadınlardan ağırlıklı olarak geliyor. Evet. Çünkü onlar daha geriden iş gücü piyasasına giriyorlar. Daha az kadın nüfusun iş gücü piyasasına girmesi, ama bir ciddi artış
olduğu %34.2'ye çıktı hocam. Bunun da temel etkisini şurada görüyoruz. Özellikle son dönemde verilen teşviklerde kadınlara pozitif ayrımcılığın olduğunu görüyoruz. Yani kadın istihdam edenlerin...
Kadınların istihdamı teşvik ediliyor.
Teşvik ediliyor. Daha fazla teşvik ediliyor. Ayrıca kadınların özellikle çalışma yaşamında kalmalarını sağlayacak bazı yasal düzenlemeler yapıldı.
Ne gibi?
İşte doğum izni gibi hocam. Doğumdan sonra birinci çocukta 2 ay, İkinci çocukta 4 ay, üçüncü çocukta 6 ay yarı zamanlı çalışıp tam zamanlı ücret alma gibi imkan getirildi. Çocukların işte okul çağına, okula başlayıncaya kadar yine kadınlara part-time çalışma dediğimiz yarı zamanlı çalışma imkanı getirildi. Bütün bu kadınlara ilişkin pozitif yasaların doğrudan iş gücü piyasalarına da etki ettiğini görüyoruz. Bunu hocam yani şöyle bir rakamla kıyaslarsak daha iyi olur. Bundan 15 yıl önce Türkiye'de kadınların iş gücü piyasalarına katılma oranı bugün %34.2, %23 civarındaydı. Orada da baktığımızda
yarı yarıya artmış
durumda. Evet, 11 puanlık bir artış. Mevcut o döneme kadar iş gücü piyasalarında olan kadınların az önce söylediğiniz gibi yarısı kadar da yeniden 15 yılda iş gücü piyasalarına kadınların
bu
girmesi sağlandı.
Bu eğilimin devam edeceği de anlaşılıyor. Yani evet, hem teşvikler itibariyle hem de anlaşıldığı kadarıyla hani kadınlar artık daha fazla çalışmak istiyorlar. Teşvikler de buna uygun. Dolayısıyla çalışma hayatına atılmaları önündeki engeller de azalmış durumda. Eğer hani iş gücü piyasası daha hareketli olursa, büyüme artarsa muhtemelen o da hanımlar için teşvik edici olacak.
Edecek zaten hocam, bu rakamları değerlendirdiğimizde önümüze çıkan şey şu. Sistematik olarak sürekli örneğin kadınların iş gücü piyasalarına katılımı artıyor. sigortalıların sayısı artıyor, işte istihdam oranları artıyor. Dolayısıyla bu veri de gerçekten önemli. Yani ve bundan sonraki projeksiyon içinde bize bir perspektif sunuyor, artacağını da gösteriyor.
Evet, bu bakımdan son veriler Türkiye'deki istihdam oranının her manada hem kendi kompozisyonu içerisinde hem işsizliğin azalması bakımından önemli bir gelişme seyri içerisinde olduğunu gösteriyor. Bir de bu hani belli bir süreç zarfında analiz edilirse bu arizi değil, tesadüfi de değil. Evet. Bir düzenli kümülatif bir artış içerisinde. Muhtemelen bu önümüzdeki dönemde de artışı ifade ediyor. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı bu işsizliğin arttığı geçen sene o 15 Temmuz sonrasındaki sizin ifade ettiğiniz %13'leri gördüğümüz andan itibaren önceliği büyüme ve istihdama verdi. Ve istihdam teşviki bakımından bir seferberlik başlattı. İstihdam seferberliği başlattı. Bu başarıda Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu seferberliğinin etkilerini görüyoruz. Yani büyüme rakamının yanı sıra piyasaya yönelik geliştirilen teşviklerin rolünü görüyoruz. Çünkü sizin işaret ettiğiniz gibi bu hani büyümenin elbette bir katkısı olacak ama neticede büyüme %7-8 yani 7 civarı bir büyüme. Ama iş gücü piyasasında %20'lik bir artış söz konusu. Bunun bir takım sebeplerinin olması lazım gelir. O seferberliğe baktığımızda da bunu görüyoruz. Hem sigortalılığın teşvik edilmesi, buna yönelik düzenlemeler hem de sizin de ifade ettiğiniz gibi kendi içerisindeki hem çalışanlara hem de işverenlere yönelik teşviklerin önemli katkısı oldu herhalde. İsterseniz Cumhurbaşkanımızın seferberliğinden başlayalım.
Evet. Hocam, Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle hatırlarsanız 2016 yılı için 2015'in Aralık ayında asgari ücretin oranının yüksek oranda artırılacağını ifade etmişti. Zaten AK Parti'nin de seçim beyannamesinde vardı. Asgari ücret hatırlarsanız 1000 liradan 1300 liraya çıkarılmıştı. Yani %30'luk bir artış vardı. O dönem işverenlerin bu konuda yani bu yükü kaldıramayacağına ilişkin bir takım söylemleri olmuştu. Cumhurbaşkanı da çok güzel bir ifadeyle yani işçisine veren kazanır gibi bir cümle kullanmıştı. Ve gerçekten büyük bir motivasyonla her iş yerimiz bir işçi alsa bu 1,5 milyon işçi demek demişti. Çünkü 1 milyon 520 bin civarında iş yerimiz var. Ve orada işverenlerin de şöyle bir talebi olmuştu. Bize destek verin. Yani 1300 lira yaptığımızda. O dönem getirilen bir teşvik vardı. Her asgari ücretli işçi çalıştırana 100 lira devlet destek verdi. Yani 100 lira ile 110 lira arasında değişen bir destek verildi.
Yani o %30'un
evet 100 lirasını
%10'unu
devlet karşılamış oldu. İkinci yıla geldiğimizde işverenlerin bu talebine yine Cumhurbaşkanımız tamam demişti. Yani yeter ki çalışanların ücretlerinde bir gerileme olmasın diye ikinci yılda verdi. Bu yılda yeniden bu talep edilince Cumhurbaşkanımız yakın zamanda yani 14 Aralık'ta katılmış olduğu istihdam seferberliği şurasında bütün işverenlere seslenerek yeniden bir paket açıkladı. Yani bu paketi de aşan bir paket açıkladı. Sadece teşvik verilen kısım bu 100 liralar değildi hocam. O yıl içerisinde her ek istihdama teşvik olarak devlet örneğin 2017 yılı için 773 lira destek verdi. Yani onların sigorta, vergi ve benzeri primleri için 773 lira destek verdi. Bu yılda tekrar bu desteğin verilmesini istedi işverenler. Cumhurbaşkanı da bu sefer önlerine yeni bir hedef koydu. Her işveren 2 kişi istihdam etsin demişti. Ve bu istihdam etmeleri şartıyla bu teşviğin de süreceği de kendilerine söylendi. Bu önemli bir şeydi. Yani bunun hocam bizim Türkiye'de ekonomide etkisini hemen gördük biz. Şu anda 14 milyon sigortalımız var. 14 milyon sigortalı kayıtlı işçimiz var. 6,5 milyondan 2002'de bugün 14 milyona çıktı.
Bir daha söyleyelim hocam. 2002'de
6,5 milyon sigortalı kayıtlı sigortalı işçimiz vardı. Bugün sayı 14 milyona çıktı. Bunun büyüklüğünü anlayabilmek için yani uzun yıllardır Türkiye'nin bütün birikiminin 2002'de oluşturduğu sigortalı kayıtlı işçi sayısı 6,5 milyondu. 15 yılda bunun neredeyse 1,5 katı yeni bir ilave sigortalı getirildi. Bunun çok önemli etkileri var elbette. Sosyal sigortalara etkisi var, emekli olmaya etkisi var, insanların geleceğe güvenle bakmasına etkisi var.
Sağlık.
Her bakımdan iş kazalarında işte sağlık, analık bir sürü sigorta anlamında etkileri var. Dolayısıyla bu istihdam teşvikinin, prim teşvikinin gerçekten büyük oranda etki ettiğini görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı 14 Aralık'taki bu istihdam şurasında bunu yeniden verileceğini ifade etti. Aynı zamanda esnaflara, yani bu, genelde şöyle bakılıyor hocam, yani şu anda yürüttüğümüz sistemin alt gelir gruplarından tutun en üst düzey işverenlere kadar hepsini dengeli bir şekilde götüren bir sistematik var. Dolayısıyla bu aslında ekonomiyi büyütüyor, çarkları çeviriyor. Orada da 3 ve daha az çalışanı olan işletmelere şöyle bir teşvik getirildi. Bir ay sizden, bir ay bizden diye sloganlaştırıldı. Yani ne yapılacak? 3 ve daha az çalışanı olan, yani örneğin 2 çalışanı olan, 1 çalışanı olan ya da en fazla 3 çalışanı kadar olan kişiler ek bir kişi istihdam ettiklerinde hocam bunların bir ay boyunca maaşı, primi ve vergilerinin devlet ödeyecek. Örneğin Ocak ayında kişi ödeyecek, Şubat ayında devlet ödeyecek.
Bir ay işveren, bir ay devlet.
Bir ay devlet, evet.
Sadece yani, ücreti değil, primlerini.
Primleri yani sigorta primlerini. Vergilerini, bütün her harcamalarının
yani sıfır yarısını, maliyetle.
Evet. Yarısını yani şöyle
o ay itibariyle sıfır. Genel toplamda düşünürsek 12 ay itibariyle yarısı.
Maliyeti. Evet, evet öyle. Yani yarı maliyetini devlet karşılayacak, yarı maliyetini. Bu da önemli bir şeydi ve bu teşvik 12 ay süreyle geçerli olacak. Bunun da hocam önümüzdeki dönemde yani bugün konuştuğumuz %10.3 işsizlik oranına hepimiz göreceğiz ki önemli oranda etkisi olacak.
Daha da yani, düşecek diyorsunuz.
Evet, bu rakamlar düşecek. Belki de o yani ekonominin kendi çarkları içerisinde yürüyen sistemde yüzdelik belki birlik bir düşüşü de konuşabiliriz. Nitekim geçen yıl uygulanan bu teşviklerin bugün 1,5 puan işsizliği düşürdüğünü
yani
bir yıl içerisinde görüyorsak
bir işsizlik oranına da ulaşmamız mümkün.
Mümkün. Şu anda mümkün. Ve Cumhurbaşkanı'nın bu sürekli hani takip etmesi, teşvik etmesinin de
istihdam şurası toplamasının
toplaması orada bütün işverenlere, bütün çalışanlara bu anlamda bir motivasyonunun da önemli etkisini olacağını görüyorduk. Geçmişte hocam bir yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı 1,5 milyon işletme var. Herkes bir işçi alsa 1,5 milyon işsizlik de azalır olur dendiğinde biz uzmanlar, bir takım bu konuda çalışanlar bile ya iş yani ekonominin çarkları farklı şekilde çalışır. Sadece bir sözle bu olabilir mi dediğimizde bugün geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanı'nı haklı çıkaran bir noktayı yakaladık. Ben önümüzdeki dönemde de inşallah tek rakamlı işsizlik oranlarında mutlaka göreceğimizi düşünüyorum.
Evet, gerçekten istihdam cephesinde çok önemli gelişmeler, değişiklikler, olumlu gelişmeler, değişiklikler söz konusu. Bu devam da edecek anlaşıldığı kadarıyla. Bu aynı zamanda hani istihdamın artışı beraberinde işte asgari ücretin artışı, biraz sonra konuşacağımız taşeron meselesinin çözülmesi ve orada hem bu çalışanların hani düzenli maaş alacaklarının garanti altına alınması hem de maaşlarındaki ciddi artışlar bir yandan da önümüzdeki dönemin büyümesinin altyapısını teşkil ediyor. Çünkü bütün bunlar ya dayanıklı tüketim mallarına veya perspektifleri geliştiği için otomobil veya eve yönelecek, değil mi?
Doğru.
Çünkü bu alt gelir kesimlerinden geldikleri için belli bir plan yapabilme kabiliyetine ulaştıkça eksiklerini giderecekler veya işte evlilikler, çoluk çocuklarını evlendirmelerin yolu açılmış olacak. Yatırımlara dolayısıyla hız verecek. Bir takım sektörlerde ciddi anlamda bir dinamizm, iç talep meydana getirecek. Bu bakımdan da önümüzdeki dönemde büyümenin ivmeyle devam edeceğini tahmin edebiliriz.
Öyle. Hocam şöyle, yani biliyorsunuz şu anda bizim 2018 itibariyle asgari ücretimiz 1603 liraya çıkarıldı. 1404 liradan 1603 liraya çıkarıldı. Bu önemli bir artıştı aslında. Yani bir de özellikle bu taşeronların kamuda çalışanlara ilave hediye diye bildiğimiz 52 günlük ikramiye verilmesini de kattığımızda
yaklaşık 2 aylık ek maaş alacaklar.
Evet, 2 aylık. Bir de %10 asgari ücretteki 13'lük artışı da koyduğumuzda üzerine hocam, ortalama %27-28 artış demek. Elbette ki bu Türkiye'nin ekonomisine dönecek. Yani çalışanların özellikle
kamuda hani düzenli maaş alacaklarını bildikleri için düzenli ödemelere bağlı daha büyük
yatırımlar yapacak.
Yönelecekler. Kendileri açısından yatırım diyebileceğimiz şeyler.
Evet. Örneğin ev alacaklar.
Araba veya temel tüketim malları.
Yani işte beyaz eşya diyebileceğimiz, dayanıklı evet. tüketim malları diyeceğimiz oraya yöneleceklerdir. Biz özellikle bu az önce söylediğiniz özel tüketimle ilgili ilk iki çeyrekte özel tüketimdeki artışların ilk iki çeyrekteki büyümeye 2 puan etkisi olmuştu hocam. Şu anda da özellikle son o %11.1'lik artışta da en hızlı artışın %31 oranıyla dayanıklı tüketim mallarında olduğunu görüyoruz. Bunun önümüzdeki dönem daha da artacağını. Bu çark şöyle işliyor hocam. Gelir arttıkça tüketim, işte yatırım, araç alma, evlenme, eşya alma, işte eve yatırım yapma artıyor.
Evet.
Onlar arttıkça ekonominin o çarkları dönüyor. Ekonominin çarkları döndükçe işsizlik azalıyor, istihdam artıyor. Dolayısıyla bu çarkın önümüzdeki dönemde daha hızlı dönme potansiyelini şimdiden görebiliyoruz. İnsanlar geleceğine daha ümitle bakınca yatırım yapacak, borçlanacak. Bunlar yeniden yatırıma dönecek. O yatırım döngüsü belli alanları genişletecek, istihdam alanlarını genişletecek. Bunun şimdiden de çok yüksek oranda artacağını tahmin edebiliyoruz. Çünkü kamuda şu anda yani 1 milyonu ilgilendiren, rakam bazen 1 milyonu da aşan bir insanın artık kamu güvencesi altına girdiğini görüyoruz.
Bu taşeronlar üzerinden
konuştuğumuzda bunun böyle olduğunu. Bir de şöyle de düşünebiliriz hocam. Yani bu kadar insanın kamuda olması aynı zamanda özel sektörün iş gücü talebine de belki etkisi olacaktır. Bütün bunları düşündüğümüzde önümüzdeki dönemin ekonomi açısından hem büyüme oranları hem de işsizlik oranının azalması bakımından bizi daha iyi günlerin beklediğini şimdiden söyleyebiliriz.
Bu tabii neticede bir güven endeksini de artırıcı bir şey. İnsanların hani düzenli maaş alacaklarını bilmesi, iş güvencesine sahip olduklarını bilmesi piyasaya ve ekonomiye olan güvenlerini de artırıyor. Bunun dediğimiz gibi önümüzdeki dönemde bunun etkilerini muhtemelen göreceğiz. Zaten önümüzdeki yıl itibariyle de büyüme bakımından hani dünya ölçeğinde Türkiye'nin ön sıralarda yer alacağı tahmin ediliyor ama muhtemelen yine o tahminlerin ötesinde büyümemizin bir altyapısı burada konuştuğumuz sebeplerle var. Bir de buna özellikle yatırımlar, bu kapasite kullanım oranları arttığı için yeni yatırımların, imalat sanayinin önünün açık olduğu görülüyor. Oradaki büyümenin de diğer sektörlere nispetle arttığını görüyoruz. ve buna bir de ihracat eklenirse o tahminlerin ötesinde bir büyüme rakamı karşımıza çıkabilir. Hocam isterseniz bu taşeron meselesine bir dönelim. Geçtiğimiz iki ay boyunca bu taşeron meselesi çok konuşuldu. Galiba dün geçen hafta Perşembe günü itibariyle değil mi? Perşembe akşamı itibariyle başvurular tamamlanmış oldu. Bu şimdi isterseniz başvurular ne anlama geliyor? Bundan sonraki süreçte neler yaşanacak? Onları anlatarak devam edelim. Ama belki ilk defa dinleyenler bu taşeron nedir diyenlere yardımcı olabilecek bir girişle başlayalım. Taşeron neydi? Evet. Bu problemi nasıl çözdük ve ondan sonraki safahat nasıl yürüyecek?
Aslında taşeron hocam işverenler. Yani bizim konuştuğumuz alt işveren diye kanunda adı geçen bizim de taşeron diye bildiğimiz kişilerdi. Kadro taşeron işçilerine verildi. Yani taşeronlarda çalışan işçilere verildi. Dolayısıyla bir anlamda işçiler kaldı ama taşeronlar gitti.
Aradaki o, o iş adamları
iş adamları dediğimiz ya da bunları çalıştıran
komisyoncu diyebileceğimiz ya da arabulucu komisyoncu
diyebileceğimiz kesimler gitti. İşçiler devlette kaldı. Bu yani şöyle bir baktığımızda AK Parti'nin seçim beyannamesinde asıl işçilere kadro vereceğini söylemişti. Sonra başbakan açıklamasında tüm taşeronlara kadro vereceğiz dendi. 5 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında ayrıntılarını açıkladı. 24 Aralık'ta da 696 sayılı KYK'da taşeronlara kadro verileceğine ilişkin düzenleme yapıldı. 1 Ocak itibariyle de Çalışma Bakanlığı kamuda taşeron işçilerinin nasıl hangi usulle işe alınacağına dair tebliği yayınlamış oldu. Şimdi 2 Ocak itibariyle müracaatlar başlamıştı. 10 günlük bir süreydi ve 11 Ocak Perşembe akşamı müracaatlar bitti. Bundan sonraki süreç hocam şöyle işleyecek. 40 gün boyunca bu tespit komisyonu inceleyecek müracaatları. Eğer gerçekten hak sahibilerse bunları ilan edecek bu süreçten sonra. İlan edildikten
sonra
burada
niye bakacak bu komisyonlar?
Şöyle oradaki hani müracaat eden taşeronların bir kere 696 sayılı KHK'da yazan şartları taşıyıp taşımadıklarını. Orada da en önemli şart personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihaleleriyle çalışıyor mu çalışmıyor mu? Orada da ölçü şu yani bir hizmet alımının personel çalıştırmasına dayalı olması için hizmet bedelinin %70'inin asgari işçilik gideri olması gerekiyor.
Ben hocam şunu üzerine özellikle soruyorum. Yani burada bir idareye bir keyfilik alanı açılıyor mu? Yani burada yani objektif bir şeyden bahsediyoruz değil mi? Yani?
Kesinlikle öyle. Zaten şöyle hocam şartları taşımayanların zaten müracaat etme imkanı çok verilmiyor. Yani o şartları taşıyanların ama bazı hususlarda tereddüt olanlar varsa onlar müracaat edecek. Yani öyle herkes gidip
ben
de
buraya
müracaat
giriyor
etmiyor.
Muyum, girmiyor muyum?
Evet,
tereddütü yaşayanlar.
Yaşayanlar onu da zaten müracaat ederken ilgili kurum onun hizmet alım sözleşmesinin personele dayalı olup olmadığını zaten söylüyor. KHK çok açık bir biçimde her şeyi yazmış. Müracaat şartları
sadece başvuruların kesinleşip ilan edildiği bir süreçten bahsediyoruz.
Aynen öyle. Burada hani bir elemenin, bir keyfiliğin ya da işte çok konuşuluyor bu siyasi görüşe göre bir ayrım yapılmasının. Ya yani böyle bir şey yok, böyle bir keyfilik olmaz zaten. Evet. Sadece usul açısından yani 1 milyondan bahsediyoruz hocam. Kolay bir şey değil. Kurumların bu anlamda yükünü düşündüğümüzde.
Bir takım belgeler vesaire de isteniyor bildiğim kadarıyla. Yani
evet,
o
tabii.
Kişilerden, başvuru yapacak kişilerden. Bir takım belgeler isteniyor. O belgeler tamam mı? O eksik nasıl giderilir? Biraz onlara bakılacak.
Aynen öyle. Hemen. Usul açısından yani bir sisteme girecek hocam. Kamu işçisi olacak.
Dolayısıyla eskiden taşeron işverenin üstlendiği kimi işleri, yükümlülükleri.
Tamamını.
Şimdi evet.
Evet,
tamamını devlet üstlenecek. Dolayısıyla hani bir takım evraklar istenmesi, bunların kontrol edilmesi, bakılması işin
tabiatında
uygun.
Olan. Bir de hocam yani artık bunlar orada olacağı için bunlar adına dosyalar oluşturulacak, özlük dosyaları oluşturacak ve dediğim gibi yani 100 kişiden, 1000 kişiden bahsetmiyoruz. 1 milyon insanın, hatta bazı kurumlar bu anlamda insan kaynakları kapasitelerini geliştirmek için çalışmalar da yapıyorlar.
Yine belki personel ihtiyaç duyacak.
Elbette. Yani bir yerde sistemi yürütmek için.
Bir anda 1000 personeliniz daha olursa insan kaynakları bakımından onları takip etmeniz gerekecek. Yeni personele veya bir iş sistematiğine.
Aynen öyle. Yani iş sağlığı güvenliği ile ilgili takip etmeniz gereken hususlar, izin meseleleri, birçok mesele. Dolayısıyla şu anda hani normal, rutin içerisinde işleyen bir süreç var. Şu anda o süreçteyiz. Ama en son 2 Nisan itibariyle bütün bu söylediğimiz taşeronlar kadrolarına kavuşmuş olacaklar. Yani sürecin belli şeyleri var. Burada tabii çok tartışılan hani sınav meselesi var.
Evet, o sınavda ne olacak hocam?
Sınav çok hocam böyle hani abartıldığı gibi bir sınav olmayacak. Çünkü normalde devlete işçi alırken bizim mevzuatımıza göre İşkur'un merkezi bir sınav yapması gerekirdi. KHK ile bu da değiştirildi. Artık sınavı kurumlar isterse yazılı, isterse sözlü, isterse uygulamalı, isterse yazılı veya sözlü, ikisi bir arada. Yani nasıl isterse öyle yapacak ve tebliğde çok açık bir biçimde kişilerin yaptığı işe uygun bir sınavdan bahsediliyor.
Bu usul,
usulü yerine getirmek. Yani,
yerine getirmek. Zorluk
amacıyla,
manasında
evet,
değil.
Evet, elemeye matuf, elemeyi esas alan bir sınav olmayacağını şimdiden ifade etmiş olalım.
Evet, bu şimdi rakamlardan bahsediyorsunuz ya hocam. Yani bu rakam şöyleydi, böyleydi vesaire derken bir anda 1 milyon civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Bu nasıl böyle çoğaldı? Hani siz girişte kısaca ifade ettiniz ama hani o yardımcı asıl falan meselelerini aşan işte bu 4C meselesi, geçici
mevsimlik
işçi meselesi ile rakamın arttığını, genişlediğini gördük. Bu faslı da biraz açabilir miyiz?
Burada hocam şöyleydi. Yani AK Parti'nin seçim beyannamesinde bir asıl işler var, bir de yardımcı işler vardı. Yani şöyle diyelim, bir eğitim kurumunda asıl işi nedir? Eğitim vermektir. Ama bu eğitim işine ulaşım, yani güvenlik, yemek hizmeti, temizlik hizmeti yardımcı iştir. AK Parti aslında sadece asıl işçilere kadro vereceğiz demişti. O da 120 bin civarındaydı sayı. 120 bin, 130 bin civarında. Bütün taşeronları kapsayınca bu rakam tabii yükseldi. Şu anda şöyle söyleniyor hocam. Yani kamuda merkezi idarelerde çalışan yaklaşık 470 bin kişiden bahsediyoruz. Belediyelerde çalışan yine yaklaşık 500 bin işçiden bahsediyoruz. Bu 500 bin belediyelerde 400 bin civarındaydı hocam. Özellikle park hizmetleri, bahçe hizmetleri, çöp toplama hizmetleri normalde kapsam dışındaydı. KHK ile Sayın Cumhurbaşkanı hani bunları da kapsama alın dediği için bu sayı oradan yükseldi. Yani 500 bin, 470 bin de kamuda merkezi idarelerde çalışan dediğimizde 970 bin. Bunun yanında tabii 4B'li dediğiniz, 4C'li dediğimiz özelleştirme nedeniyle işsiz kalanlara da bunlar da 4B'li memur statüsüne geçildi 23 bin civarında. 25 bin de mevsimlik ve geçici işçi olarak tanımladığımız çalışanların
bunlar
5
nasıl
ay. Bunlar şöyle hocam, orman hizmetlerinde mesela şeker fabrikalarında kampanya döneminde çalışanlar vardı.
Belli sürelerde mesela ormanda kışın değil de yazın çalıştırılıyordu.
Yazın
ya da
daha
baharda
çok çalıştırılıyordu. Bunlar 5 ay 29 gün çalışıyorlardı. Bunların da çalışma süreleri 9 ay 29 güne çıkarılmış oldu. Bütün bunları rakamları üst üste koyduğumuzda 1 milyon 20 bine tekabül eden bir rakamdan bahsediyoruz. Ancak hani önümüze nasıl bir rakam çıkacağını şu anda yani 1 milyon 20 bin olabilir mi diyemeyiz. Çünkü KHK'da emekli olanların artık çalıştırılmayacağı hükmü var.
Kaç kişinin emekli olduğunu bu arada bilmiyoruz.
Bilemiyoruz. Yani hani kurum kurum şurada şu kadar diye duyuyoruz ama net bir rakam söyleyemiyoruz hocam.
Emekliler düşüldüğünde karşımıza çıkacak.
Çıkacak tablo daha net görmüş olacağız. Ama bu rakamın yani 1 milyonun altına inmeyeceğini tahmin edebiliyoruz.
Bir de hocam mesela kişi emekli olmuş Ama o taşeron firma o kişiyi çalıştırmaya devam ediyor. Onların pozisyonu ne olacak?
Onlar hocam yani çıkan KHK'da her ne şartta olursa olsun devletten emeklilik maaşı alanların yeniden istihdam edilmeyeceği söyleniyor. Onlar iş akitleri sona ermiş sayılacaklar. Özellikle taşeron...
Bu da rakamları düşürecek bir şey değil
bu,
mi?
Bu evet düşürebilir. Burada tabii işverenler özellikle taşeronlar hocam bunları emekli olanları çalıştırınca biraz daha avantajlı oluyorlar.
Nasıl bir avantaj oluyor?
Yani şöyle sosyal güvenlik destek primi dediğimiz emeklilerin ödediği bir prim var. Çalışanlara oranla biraz daha az. Dolayısıyla bu onların karlılıklarını artırdığı için emekli bir çalışanı daha fazla tercih ediyorlar.
Evet, bu imkan da artık ortadan kalkıyor. Hocam teşekkür ederiz istihdamı, istihdam seferberliğini ve neticede taşeronları yeniden konuştuk. Sayın dinleyiciler, teknik yönetimde Ayhan Taşçı, yapımcımız Dilek Nazan Baytemur, konuğumuz Tarkan Zengin ve bendeniz Murat Yılmaz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Dünden yarına Türkiye.